Ayrım 7, sayfa 81. Budin'in fethi. Osmanlılar çekilince Avusturyalılar Macaristan'a saldırıyordu. Osmanlılar desteğini alan Zapolya direnmeyi başardı. Ancak Yanoş, Zapolya 1540'ta ölünce işler karıştı. Zapolya'nın varisi 15 günlük bir çocuktu. Çocuğun Zapolya'nın oğlu olmadığı dedikoduları ortaya atıldı. Bu durumu haber alan Kanuni bir çavuş göndererek çocuğun durumunu araştırttı. Kendini Erdel Bey'i ilan eden Meliat, çocuğun meşruiyetini ortadan kaldırarak kendisine avantaj sağlamaya çalışıyordu. Osmanlı elçisi Kraliçe Isabella'nın huzuruna çıkıp bebeği gördü. Zapolya'nın eşi Osmanlı desteği istedi. Ayrıca dedikoduları ortadan kaldırmak için çavuşun gözü önünde çocuğunu emzirdi. Bunu gören Kanuni'nin elçisi bebeğin ayağını öptü ve sağ elini geleceğin Macar kralının göğsüne koyarak padişahı adına Kral Yanoş Zapolya'nın oğlunun Blue çağına geldiğinde ülkenin hakimi olacağını söyledi. Avusturya Macar kralının ölümünü fırsat bilerek hemen Budin'i kuşattı. Kraliçenin yardım isteği üzerine harekete geçen Kanuni yeni bir Avusturya seferine çıktı. Budin'i ele geçiremeyen Avusturyalılar Osmanlı ordusunun yanaşmakta olduğunu görünce geri çekildiler. Macar tahtının adayı Sigismund ve annesi Isabella Budin'deydi. Çavuşbaşı Ali Ağa, Macaristan'ın yeni kralı olan bebeğe altın zincirli ve altın eğerli 4 at, kraliçeye de mücevherler ve ipeklileri hediye olarak götürdü. Kraliçenin huzuruna çıkan Osmanlı elçisi, padişahın ziyarete gelmesinin kanunlarına uymadığını, bu yüzden oğlunu Budin'i savunan asilzadelerle beraber Osmanlı ordugahına göndermesi gerektiğini söyledi. Bu durumdan endişelenen kraliçe, danışmanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra padişahın isteğini yerine getirmeye karar verdi. Bir süt nine, iki dadı ve 6 danışman artık 1 yaşına gelen Sigismund Zapolya'yı Mohaç Muharebesi'nin 15. yıl dönümü olan 29 Ağustos 1541'de padişahın huzuruna çıkardılar. Macaristan kralının geldiğini haber alan Osmanlı yetkilileri bebek demeden protokole uygun olarak karşılamaya çıkmışlardı. Kral törenle padişahın çadırına götürüldü. Kralı padişaha danışman Petrovic takdim edecekken bebeğin ağlaması üzerine süt ninesi de padişahın huzuruna çıktı. Devlet meseleleri konuşulacağı için danışman Podmaniçki, defterdar ve nişancı kral ile süt nineyi kısa bir süre sonra dışarı çıkardılar. Kralın 5 danışmanı padişahla kaldı. Kanuni danışmanlara Budin'i krala vereceğini söylediği anda Osmanlı askerleri Budin'i ele geçirmişlerdi. Tellallar silahlarını teslim edenlere hiçbir şey yapılmayacağını bağırıyorlardı. Kanuni daha sonra devlet adamlarıyla izlenecek siyaseti tartıştı. Osmanlı yönetimi Avusturya'ya karşı savunmanın yeni bir örgütlenme ile olacağına karar verince, Budin Osmanlı topraklarına katılıp Budin merkezli bir beylerbeylik kuruldu. Bebek krala da Erdel verildi. Kanuni'nin 1541'deki Budin seferi Avrupa'da 134 yayına sebep oldu. Estergon Seferi. Osmanlı'nın Budin'e hakim olması üzerine Habsburglar hemen elçi gönderip 100 bin altın vergi vermek şartıyla Macaristan'ın Avusturya'ya geri verilmesini istediler. Eğer bu teklif kabul edilmezse Ferdinand'ın Zapolya'nın ölümünden sonra zapt ettiği Macar topraklarının kendisine bırakılması karşılığında bu bölgeler için 40 bin altın ödenilmesini teklif ediyorlardı. Kanuni elçilere krallarının Zapolya'dan aldığı yerleri geri vermesini ve Macaristan'ın daha önce ele geçirdiği toprakları için vergi ödemesini istedi. Sefer sırasındaki teklifi reddedilen Kanuni İstanbul'a döndükten sonra gelen elçiyi kabul etmedi. Avusturyalıların eline geçen Vaç, Visegrad, Estergon, İstolni Belgrad ve Pechuj gibi Macar topraklarını ele geçirmeyi planlamıştı. Kanuni 1542 aralığında Edirne'ye gitti. 1543 Nisan'ın sonlarında da sefere çıktı. Avusturya kralı Osmanlı'nın karşısına çıkmadı. Macarlar da Türk yönetimini tercih edip yöneticilere saldırmışlardı. Valpo ve Sikloş kaleleri alındı. Daha sonra Pechuj'a yönelindi. Kanuni buradan sonra İtalyan ve İspanyol birliklerinin büyük bir direniş gösterdiği Estergon'a gitti. 10 gün kadar süren kuşatmadan sonra 6 Temmuz'da dış kalenin düşmesi üzerine 7 Ağustos'ta iç kale teslim oldu. Estergon'dan sonra Tata Kalesi anahtarlarını padişaha gönderdi. Daha sonra bölgenin güçlü kalelerinden Istolni Belgrad 22 Ağustos 1543'te Osmanlılar tarafından 3 yönden kuşatıldı. 10 gün sonra 2 Eylül Pazar günü umumi taarruz yapılarak kale fethedildi. Fethedilen yerlerin vergi nüfusu sayımı yapıldı. Bölge böylece Osmanlı sistemine dahil ediliyordu. Istolni Belgrad'ın fethinden sonra Osmanlı ordusu İstanbul'a doğru yola çıktı. Kanuni yoldayken çok sevdiği ve Hürrem Sultan'ın ilk oğlu Şehzade Mehmet'in vefat haberini alınca orduyu terhis ederek Niş, Sofya, Fili ve Edirne üzerinden 16 Kasım 1543'te İstanbul'a ulaştı. Osmanlıların İsfahan Kral dediği Macar Kralı Sigismund Zapolya'ya erdal bırakılmıştı. Afrika siyaseti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda dünya siyasetine yön verecek bir duruma gelmesi Kuzey Afrika'nın tarihi gelişimini de yakından etkiledi. 1492'de Endülüs'ün son kalıntısı olan Granada'nın düşmesinden sonra İspanyol ve Portekizliler Kuzey Afrika'ya yerleşmeye başlamışlardı. Osmanlı İmparatorluğu Barbaros ile birlikte denizlerde etkin hale gelince Kuzey Afrika'da Avrupalıların hakimiyeti mücadeleye girdi. Habsburgların Kuzey Afrika'yı ele geçirmeleri bu bölgelerdeki Türk korsanlarıyla Osmanlıların işbirliği yapması sayesinde önlendi. 1516'da Cezayir'i ele geçiren Barbaros kardeşler İspanyollara karşı koyabilecek durumda değillerdi. Bu yüzden Barbaroslar Cezayir'de Osmanlı hakimiyetini tanıyarak kendilerini sağlama almışlardı. Nitekim Cezayir'i işgal etmek isteyen İspanyollar 1541'de bozguna uğratıldı. Tunus 1534'te Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilmiş fakat kısa bir süre sonra kaybedilmişti. İkinci Selim zamanında 1574'te Sinan Paşa tarafından ikinci kez fethedildi. Osmanlı donanması Fransa'da. Fransa Kralı François ile Habsburg hükümdarı Şalken arasında 1542 yılında başlayan savaş sırasında Fransa Osmanlı yönetiminde denizden yardım edilmesini istedi. 1543'te Osmanlı donanması Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Akdeniz'e çıktı. Fransız elçisi Polen Le Lagard Barbaros'un yanındaydı. Bütün İtalya korku içerisindeydi. Barbaros Hayrettin Paşa Marsilya'da Fransızlarla buluştu. Ancak Fransızlar hazırlık yapmadıkları için limanda beklemek zorunda kaldı. Fransa kralı Türkleri yardıma çağırdığı için Katolik dünyasının tamamen kendisine sırt döneceğinden korkmuştu. İşi sürüncemede bırakarak hem Barbaros'u hem de Katolik alemini tatmin etmek istiyordu. Bu yüzden başlangıçta kararlaştırıldığı üzere Şarken'e karşı büyük bir harekat yerine Nice kuşatmasını öne çıkarttı. İki donanma Nice'e doğru yola çıktı. Fransız gemilerinde yeteri kadar barut da yoktu. Barbaros bu duruma sinirlenerek, "Şu Fransızların askerliğine diyecek yok doğrusu. Gemilerine şarap fıçılarını doldurmayı unutmuyorlar da barut fıçılarını unutuyorlar," demişti. Barbaros, Nice yakınlarındaki Villa Franca limanını bombardıman edip ele geçirdikten sonra topları dağlardan aşırtarak Nice'i kuşatmıştı. Nice'in teslim olmaktan başka çaresi yoktu. Ancak Fransızlarla haberleşerek şehrin Türklerin eline geçmemesi için Fransızlara teslim oldular. Barbaros bu duruma sinirlenerek Toulon'a döndü. Bu sefer sırasında Salih ve Hasan reisler İspanya'nın Katalonya sahillerini vurup pek çok ganimet almışlardı. Ayrıca İspanya'nın Valencia eyaletindeki Endülüslüler İspanyol idaresine isyan ederek Barbaros'tan yardım almaya çalışmışlardı. Ancak Fransızlardan istediği desteği alamayan Barbaros harekatı daha ileri götüremeyerek 1544'te İstanbul'a döndü. Barbaros'un ölümü. 1543-1544'teki Fransa'ya yardım için gidilen Nice seferinden sonra Barbaros Hayrettin Paşa bir daha sefere çıkmadı. Tersanelere çeki düzen vermekle uğraştı. Hastalandıktan kısa süre sonra 5 Temmuz 1546'da vefat etti. Ölümüne Mateil Reisül Bahr, denizin reisi öldü sözüyle tarih düşüldü. Hayattayken yaptırdığı Beşiktaş'taki medresesinin yanındaki türbeye defnedildi. Rüstem Paşa'nın yükselişi. Rüstem Paşa 1500'lü yıllarda Saraybosna yakınlarında bir köyde doğdu. Borçlu olduğu haracı ödeyemeyen ilk efendisi tarafından haracın yerine köle olarak sultanın Galata'daki sarayına teslim edildi. Zekası ve kabiliyetiyle burada kısa zamanda dikkatleri üzerine çekerek iç oğlanı olarak Topkapı Sarayı'na getirildi. Rüstem Paşa'nın yükselmesi çok ilginç olmuştu. Galatasaray'ını denetlemeye gelen padişahın elindeki bir şey pencereden düşmüş, oradakilerin bir kısmı düşen eşyayı yakalamak için merdivenlerden inmeyi tercih ederken Rüstem Paşa pencereden atlamış ve bu hareketiyle padişahın gözüne girmişti. Enderun'da eğitim gördükten sonra sarayın A sınıfına girdi. Daha sonra silahtar olarak Kanuni'nin en yakınlarından oldu. Bu yıllardan itibaren sultanla ilişkileri arttı. Ancak Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa, sultanın gözüne giren Rüstem Paşa'yı Anadolu'da bir sancağa tayin ederek İstanbul'dan uzaklaştırdı. İbrahim Paşa, Rüstem Paşa'nın önünü kesmezse yerini alabileceğini anlamıştı. Rüstem Paşa'nın yolu ancak Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın 15 Mart 1536'da padişah tarafından öldürülmesinden sonra açıldı. Rüstem Paşa, Vezir-i Azam'ın ölümünden sonra Diyarbakır Beylerbeyi'ne tayin edildi. Kanuni muhtemelen Hürrem Sultan'ın da yönlendirmesiyle Enderun'dan tanıdığı Rüstem Paşa'yı Diyarbakır Beylerbeyi iken kızı Mihrimah Sultan ile evlendirmek istedi. Ancak paşanın muhalefetleri bunu önlemek için onun cüzdanlı olduğu söylentisini yaydılar. Kanuni işin aslını öğrenmek üzereyken tabiplerden Mehmet Bey'i Diyarbakır'a gönderdi. Tabip paşanın üzerinde bir bit bulunca onun cüzdanlı olmadığını anladı ve padişahın damadı olduğuna dair Hatt-ı Hümayun'u yani padişahın kendi eliyle yazdığı emri Rüstem Paşa'ya verdi. Kim bilir belki de tarihte zekasıyla şöhret bulan Rüstem Paşa bu durumu önceden haber alarak gerekli hazırlığı yapmıştı. Paşanın bu durumu kendi döneminde Kehle-i İkbal, İkbal biti diye anılmasına yol açmıştı. Ayrıca hakkında yazılan şu beyt de Rüstem Paşa'nın bitini edebiyat dünyamıza dahil etti. Olacak bir kişinin bahti kavi talii yar, kehlesi dahi mahallinde anın işine yarar. Rüstem Paşa önce Anadolu Beylerbeyliğine, ardından da 3. Vezirliğe getirildi. Artık devlet katında belirli bir yere geldiği için Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan'ın nikahları 4 Aralık 1539'da kıyıldı. Bir süre sonra 1544'te Vezir-i Azam oldu. Rüstem Paşa, Vezir-i Azamlığı döneminde kayınvalidesi Hürrem Sultan ile işbirliği yaparak Kanuni'nin büyük oğlu ve veliahtı olan Şehzade Mustafa'nın öldürülmesine sebep olacaktı. Avusturya ile sulh. 1544 yılında Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa Vişegrad'ı ele geçirdi. Daha sonra Tolna fethedildi. Avusturya Osmanlı ilerleyişini durduramıyordu. Daha önce uygun şartlarda barışa yanaşmayan Ferdinand ve Şarken barış istediler. Uzun görüşmelerden sonra 1545 sonbaharında 18 aylık bir ateşkes imzalandı. Bu sırada François ve Charles arasında da Crespi Anlaşması imzalanarak barış sağlanmıştı. 1546'da görüşmeler yeniden başladı ve 19 Haziran 1547'de barış anlaşması imzalandı. Buna göre Kral Ferdinand Macaristan'ın elinde tuttuğu kısmını aynen muhafaza edebildi ama her yıl Mart ayında bunun için 30 bin altın ödeyecek, Şahin ile av köpeklerinden oluşan olağan hediyeleri verecekti. İkinci İran Seferi. Safevi Şehzadesi Elkas Mirza'nın 1547'de Osmanlı'ya sığınması İran'ı tekrar gündeme getirdi. Sultan Süleyman Safevi Şehzadesi sayesinde Şah Tahtmasp üzerindeki yaptırımını uygulayabilecek, bu sayede Safevi tehlikesini büyük oranda bertaraf edebilecek, Kafkaslar ve Azerbaycan'ı ele geçirme imkanı yakalayacaktı. Kanuni Sultan Süleyman'ın uzun zamandır İran üzerine ikinci bir sefer hazırlığında olduğunu bilen Elkas Mirza, ağabeyinden kurtulmak için Safevi beylerinin Şah Tahtmasp'a karşı olduğunu söyleyerek padişahı İran seferine çıkmaya teşvik etmişti. Avusturya ile anlaşarak imparatorluğun batı kanadını emniyet altına alan Kanuni, Elkas Mirza'nın uyarılarını da dikkate alarak sefer hazırlıklarını tamamladı. 1548'deki İran seferi Azerbaycan seferi olarak da bilinir. Ancak Tebriz'e yönelince Safevi beylerinin kendisine tabi olmalarını bekleyen Kanuni, tam aksi bir durumla karşılaşınca Elkas Mirza'ya çok sinirlendi. Tebriz'e giren ve burada birkaç gün kalan Kanuni'nin asıl amacı Elkas Mirza'yı İran tahtına geçirmekti. Ancak uygun ortam bulamayınca Van Kalesi'ni fethedip geri döndü. Van ve Urmiye gölleri arasındaki bölge Osmanlı topraklarına katıldı. Şeyh Muhyiddin Karamani'nin idamı. Gülşeniye-i Halvetiye'den Karamanlı Şeyh diye bilinen Muhyiddin Karamani, Mısır'da Şeyh İbrahim Gülşeni'nin yanındayken Vezir Çoban Mustafa Paşa'nın ricası üzerine 1520'li yılların ortalarında Anadolu'ya gelmişti. Mustafa Paşa Şeyh Karamani'yi Gebze'de yaptırdığı tekkiye şeyh olarak tayin ettirdi. Karamani burada faaliyet gösterirken yanındaki medresede geleceğin meşhur Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi müderrislik yapıyordu. Şeyh Muhyiddin Karamani 25 seneden fazla bir süre irşat faaliyetinde bulunduktan sonra tasavvuf ehline yakışmayan tavırlar içinde bulunduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Mahkeme kayıtlarına göre şahitler Şeyh Muhyiddin Karamani'nin Allah ile şeriatın emirleri itibaridir. Bir şeye haram dersin haram olur. Helal dersin helal olur. Dünyada haram diye bir şey yoktur. Livata ve zina helaldir. Bu fiillerden dolayı şer'i ceza gerekmez. Haşr, bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde hesap vermek üzere toplanması yoktur. Öteden kim gelip de haber vermiştir? Hazreti Resulullah, Şeyh İbrahim Gülşeni'ye şakirt olamaz gibi sözler söylediğini iddia etmişlerdi. Ancak şeyhin bunlara ne cevap verdiğini bilemiyoruz. Şahitlerin iddiaları, şeyhin ağzından çıkan sözler mi yoksa tasavvufun derin meselelerini dinleyenlerin yanlış anlaşılmasından mı kaynaklandığını çözememiştir. Yargılama sonucunda Şeyh Muhyiddin Karamani 1550'de şeriata aykırı görüşleri olduğundan dolayı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvasıyla idam edildi. Trablusgarp'ın fethi. Turgut Reis, Muğlalı Veli adında bir köylünün oğluydu. Korsanlık günlerinde kabiliyetlerini fark eden Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis'i yanına aldı. Daha sonra Barbaros'la birlikte Osmanlı hizmetine girdi. Turgut Reis, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın kaptanı derya olan kardeşi Sinan Paşa'ya rakip olarak görüldüğü için ona üst düzey bir görev verilmedi. Osmanlılar o dönemde Kuzey Afrika'da siyasi mücadeleye girmişlerdi. Kanuni Sultan Süleyman, Trablusgarp'ın Libya'nın fethedilmesini istiyordu. Turgut Reis'e bir Kur'an ve bir altın kılıç gönderip Trablusgarp'ın fethine yardımcı olursa bölgenin valiliğini vereceğini söyledi. Turgut Reis ile birleşen Osmanlı donanması önce Malta Adası üzerine harekete geçti. 1551 Temmuz'unda ada topa tutulup yağmalandı. Malta'dan sonra Trablusgarp'a geçildi. Trablusgarp kalesi kuşatıldı. Kale surlarında açılan büyük bir gedik direnişi kırdı ve kale teslim oldu. Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın Trablusgarp valiliğini Turgut Reis'e verdirtmeyip başkasını vali olarak tayin etti. Bunun üzerine Turgut Reis de donanmadan ayrıldı. Turgut Reis donanmayı terk edince Leventlerin büyük bir kısmı da reisin ardından gitti. Bunun üzerine Sinan Paşa kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Piri Reis'in öldürülmesi. Türk denizciliğinin ve haritacılığının en önemli isimlerinden Muhyiddin Piri Reis, 1460'lı yılların sonuna doğru Gelibolu'da doğdu. Doğduğu bölgenin halkı denizle iç içe yaşadığından çoğu denizci olurdu. Osmanlı Şeyhülislam'ı ve tarihçisi İbn Kemal Gelibolu'yu şöyle anlatır. Gelibolu'da doğan çocuklar timsah gibi su içinde büyürler. Beşikleri ecel tekneleridir. Sabah ve akşam gemilerin sesleriyle uyurlar. Piri Reis'in amcası 2. Beyazıt Devri'nin en ünlü kaptanlarından Kemal Reis idi. Çocukluk yıllarından sonra Piri kendini amcasının gemisinde buluverdi. Yaklaşık 30 yıl amcası Kemal Reis'le birlikte Akdeniz'de hem korsanlık faaliyetlerine hem de Osmanlı hizmetindeki deniz seferlerine katıldı. Bu yıllardaki yaşantısını Kitab-ı Bahriye isimli eserinde şöyle zikreder. Akdeniz'de seyrederdik o zaman, kafirlere vermezdik aman. Amcasını Osmanlı hükümdarı 2. Beyazıt'ın davet etmesi üzerine Piri Reis de onunla beraber Osmanlı donanmasına hizmet etti. Amcasının 1511'de ölümü üzerine Piri Reis bir süre Barbaros'un yanında çalıştı ve daha sonra Gelibolu'ya çekilerek meşhur dünya haritasını hazırlamaya başladı. Denizciler için bir kılavuz olarak hazırlamaya başladığı Kitab-ı Bahriye isimli eseri için tuttuğu notlarını düzenledi. Yavuz'la Mısır seferine gitti. Bu yolculuğu sırasında geçtiği bölgelerin haritalarını yaptı. 1513'te hazırladığı dünya haritasını 1517'de Mısır'da Yavuz'a sundu. Kanuni döneminde 1522'de Rodos'un fethine, ardından da Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın Mısır yolculuğuna katıldı. Bu yolculukta Vezir-i Azam'ın dikkatini çekti. Piri Reis'in hazırladığı kitabın kıymetini anlayan İbrahim Paşa, müsveddelerini temize çekerek kitap haline getirmesini istemişti. Piri Reis, Vezir-i Azam'ın bu isteğini yerine getirerek Kitab-ı Bahriye'yi 1526'da Kanuni'ye takip etti. Eserinin padişah tarafından beğenilmesi üzerine Piri Reis, yeni bilgiler ilave ederek hazırladığı 2. Dünya haritasını 1528'de Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. Piri Reis, Kolomb'un haritası ile başka haritalardan istifade ederek yeni bir dünya haritası meydana getirmişti. Piri Reis, değişik ölçeklerdeki haritaları kullanarak birbirlerinin eksik yönlerini tamamlamıştı. 16. yüzyılın başlarında Hindistan ticaret yollarını Portekizlilerin ele geçirmesi Osmanlı çıkarlarını tehdit ediyordu. Osmanlı donanması arka arkaya Hindistan sularına seferler düzenlemeye başladı. Piri Reis 1547'de Hint Kaptanı Deryalığına getirildi. 26 Şubat 1548'de Portekizlilerden Aden'i geri aldı. 1551'de Süveyş Limanı'ndan 30 kadırgalık bir donanma ile hareket ederek Portekizlilere doğru sefere çıktı. 1552'de önemli bir Portekiz üssü olan Maskat'ı ve ardından Kişm Adası'nı, Hürmüz Kalesi'ni kuşattı. Ancak Portekizlilerin direnişi yüzünden Hürmüz'ü alamadı. Peçoylu İbrahim, Piri Reis'in Portekizlilerden hediye ve haraç aldığı için kuşatmayı kaldırdığını iddia eder. Hürmüz'ü alamayan Osmanlı donanması Basra'ya geldi. Bu sırada Portekiz donanmasının Basra'ya gelmekte olduğu haberi üzerine Piri Reis, Körfez'de dolaşan gemilerini toplama imkanını bulamadığı için 3 kadırga ile düşman gemileri gelmeden denize açıldı. Ancak bir gemisinin Bahreyn adaları yakınında batması yüzünden 2 gemiyle Mısır'a varabildi. Basra'da bulunan donanma amiralsiz kendi kaderine terk edilmişti. Sefer sırasında kendisinden yardımını esirgeyen Basra valisi Kubat Paşa'nın da girişimleriyle Piri Reis'in aleyhine olumsuz bir hava yaratıldı. Mısır valisinin Divan-ı Hümayun'a yazdığı onu kötüleyen mektubu üzerine İstanbul'dan Piri Reis'in idam edilmesi emri geldi. Bu büyük Türk denizcisi ve alimi 1552'de Mısır'da idam edildi. Murat Reis Hint sularında. Süveyş kaptanlığı Piri Reis'in öldürülmesi üzerine Murat Reis'e verilerek Basra'da kalması emredildi. Ancak Murat Reis bir fırsatını bulunca Piri Reis'ten arta kalan 15 civarındaki gemiyi Süveyş'e götürmek üzere Basra'dan yola çıktı. Yolda Hürmüz Adası civarında Portekiz gemileriyle karşılaştı. Ancak savaşta başarısız oldu. Süleyman ve Recep Reislerin şehit düştüğü bu muharebeden sonra 1552'de Murat Reis görevinden azledildi. Seydi Ali Reis'in maceraları. Piri Reis'ten arta kalan gemilerin Süveyş'e taşınması işi Murat Reis'in Portekizlilerle Hürmüz Adası civarında yaptığı muharebede başarısız olması üzerine 1553'te Süveyş kaptanlığına getirilen Seydi Ali Reis'e verildi. Seydi Ali Reis Halep'ten yola çıkarak 3 Şubat 1553'te Basra'ya geldi. Burada gemilerin tamiriyle ilgilendi. Aynı gün Basra'dan yola çıktı. 9 Ağustos'ta karşısına çıkan Portekiz filosunu mağlup ettikten sonra 25 Ağustos'ta Maskat civarında 34 gemilik bir Portekiz donanmasıyla tekrardan karşı karşıya geldi. Bu iki muharebeden sonra tekrar yola koyulduysa da bu sefer de yolda yakalandığı fırtına nedeniyle sürüklenerek Gücerat şehrine kadar gelebildi. Ağırlıklarını buraya emanet ettikten sonra Hindistan, Afganistan, İran ve Anadolu üzerinden geçerek 1557 Mayıs'ında İstanbul'a vardı. Bu yolculuk esnasında yaşadıklarını Mir'atül Memalik adlı seyahatnamesinde kaleme aldı.